Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyonuz TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bu hafta da programımızı açıyor ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hafta programımıza bir Akıncı hikayesiyle başlıyoruz. Yıl 1363. Hacı İlbey'i keşif için gönderildiği yerde 5000 Akıncı ile 60.000 kişilik bir orduyu perişan ediyor. Bu harbin ismi Sırp Sındığı'dır. Yani Sırpların sındığı, kırıldığı harp demektir. Mihaloğlu İskender Bey, ordunun harple alamadığı İşkodra'yı 1478'de Akıncılarla teslime mecbur etti. Malkoçoğlu Bali Bey 5000 kahramanla koskoca Lehistan'ı, Polonya'yı birbirine kattı. Kosova'dan zaferle dönen Akıncıları Yiğit Bey Eflak'e, Romanya'ya, Firuz Bey Bosna'ya soktu. Sava, Tuna, Drava nehirleri Türk atlarının ayakları altında 1000 kişiyle Mora'ya yüklenen Evranosoğlu. Nihayet Sırbistan'da krallara hükmeden İshak Bey. Akıncı cetlerimizin maceraları anlatılmakla bitmez. Şimdi bizim için bir hatıra olan Tuna, Sava, Drava nehirleri dile gelse de söylese, o sulardan 1000 atlıyla geçer, dev gibi ordularla çarpışırdı Akıncılar. Meşhur şairimiz Yahya Kemal Bey ne güzel anlatıyor. 1000 atlı Akınlarda çocuklar gibi şendik. 1000 atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırdı ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla, birden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de, hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. 1000 atlı Akınlarda çocuklar gibi şendik. 1000 atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Evet, edebiyatımızın en güzel eserlerinden birisi. Bir yanında hamaset, bir yanında lirizm. Yani epik ve lirik bir şiir bir arada ancak bu kadar güzel olabilir. İnsanın heyecanlanmaması, heyecana gelmemesi mümkün değil ama aynı zamanda da fevkalade içli. O akıncıların şehit olmaları, yedi kat arşa kanatlanmaları, cennette gülleri gördükleri zaman o kızıl hatırayı, yani o harpte akıttıkları kanları görmeleri, ama bu akınlarda yine çocuklar gibi şen olmaları da Türk İslam kültüründe askerlik ve şehitlik hususiyetlerini anlatan çok güzel, çok emsalsiz bir şiir. Thank you. Değerli dinleyiciler, 15. asrın ortalarında Avrupalıların Kont Dracula dedikleri Vlad Tepeş, Eflak Bey'i, Romanya Bey'i vardı. Kont Dracula, namı diğer Vlad Tepeş, yiğit, zeki fakat hunhar, kan dökmekten hoşlanan bir adamdı. İstediklerini ölünceye kadar dövdürürdü. Sivri kazıklara oturturdu, derilerini yüzdürürdü. Hatta bununla da kalmayarak yüzülmüş derileri güneşte bırakırdı veya tuzlattığı yaralarını keçilere yalatarak bir kat daha azap vermeye çalışırdı. Kendisi de hazırlattığı sofrasında bu sırada yemek yer, içki içer fakat bir türlü zulme kanamazdı. Cesetlerin kokularından müteessir olup olmadığını soran vezirini uzunca bir kaza vurdurmuş ve gülerek "Seni kokularından müteessir olmanı istemediğim için böyle yükseklere çıkardım." demişti. Başlarından kavuklarını çıkarmadıkları için Osmanlı memurlarının kavuklarını, elçilerinin kavuklarını büyük çivilerle başlarına çaktırmıştı. Ziyafet vererek karınlarını doyurduğu fakirleri ziyafetten sonra yaktırmıştı. Kendi tebası da dahil olmak üzere kaza vurdurduğu insanların sayısı binleri buluyordu. Bizim tarihlerimizde Kazıklı Voyvoda namıyla anılan adam işte budur değerli dinleyiciler. Kazıklı Voyvoda ordusunu kuvvetlendirince devlete yüklendiği yıllık vergiyi vermek istemedi. Edirne'ye gelmesi için yapılan davetlere de kulak asmadı. Bir yandan Bulgaristan'a saldırıyor, bir yandan da Türk şehirlerini yakıyordu. 1462 baharında Fatih Sultan Mehmet batıya doğru sefere çıktı. Edirne, Filibe, Dobruca, İbrahim yoluyla Tuna'yı geçti ve Eflak ülkesine, Ulahya ülkesine, Romanya'ya daldı. Kazıklı Voyvoda bunu haber alınca çekilmeye, savaşı kabul etmemeye başladı. Karpat dağlarının Sarp vadilerinde ordugah kurdu. Koskoca bir ordunun takip savaşları vererek zaman kaybetmesini doğru bulmadı Fatih. Bütün beyleri ve paşaları karargahına davet ettirdi. Vaziyeti müzakere eyledi. Turahanoğlu Ahmet Bey, Evranosoğlu, Mihaloğlu Ali Bey, Malkoçoğlu Bali Beylerinde bulunduğu bir mecliste şöyle dedi. Ben bu ordu ile bir delinin takibine çıkamam. Bu orduyu yeni fetihler için kurdum. Yalnız bu adamı da başıboş bırakmak doğru olmaz. Zulmüne mani olmak için ya ortadan kaldırmalı veyahut aleme teşhir ettirmelidir dedi. Söze Akıncı Beylerinden Turahanoğlu karıştı. Akıncılar bu işi görebilir. Emredin ben 1000 kişiye yakalayıp size getireyim dedi. Fatih Sultan Mehmet Turahanoğlu'nun cesaretinden memnun oldu. Deden dedeme, baban babama, sen de bana hizmet edersin. Maşallah oğlun da büyüdü. Hemen hemen bir delikanlı oldu. Yarın belki o da Akıncıların başında oğluma hizmet edecek. Fakat böyle 1000 kişiyle 20.000'den fazla kuvveti olan o zalim adamın üzerine atılmak, ölüme atılmak demektir. Aklına bir şey gelmesin. Cesaretinden eminim ama seni feda etmek istemiyorum dedi. Turahanoğlu'nun gözleri sevinçle yaşardı. Fatih Sultan Mehmet'in elini öptü. Sana 1000 Turahanoğlu feda olsun dedi. İki oğlumdan biri senin yanında kalsın. Ben büyük oğlum Ömer'le Karpatlara tırmanırım. Dönersek ne ala? Dönmezsek küçük oğlumuz sana hizmete devam eder. Bayrağımız Akıncıların başında gene dalgalanır dedi. Meclis dağıldığı zaman Akıncı beyleri bir bir geldiler. Turahanoğlu'nu yüzünden gözünden öptüler. Ertesi sabah Turahanoğlu Ahmet Bey 1000 atlı ile kuşluk vakti ordugâhtan batıya doğru hareket etti. Fatih Sultan Mehmet de erkenden uyanmış, çadırından ufukta kaybolan atlıları seyrediyordu. Turahanoğlu Ahmet Bey uzun bir seyahatten sonra Eflak Bey'i Kazıklı Voyvoda'nın barındığı Karpatların Sarp vadilerine geldi. Hemen o gece akım planı tespit edildi. Ertesi gün istirahat ve vaziyeti yoklamakla geçirilecek, hava karardıktan bir saat sonra Kont Drakula'nın, yani Kazıklı Voyvoda'nın bulunduğu şehre hep birden dört nala girilecekti. Düşenlere bakılmayacak, sağ kalan tek bir kişi de olsa Kazıklı Voyvoda'yı yakalamak için mücadeleye devam edecekti. Ertesi sabah şehrin civarlarında giden gözcüler şehirde eğlenceler tertip edildiği haberini getirdiler. Bütün hazırlıklar ikmal edildi. Hava kararır kararmaz bin süvari atlarını atladı, bir rüzgar gibi şehre dolu dizgin girdi. Bu bin atlı o gece 20 bin kişilik düşman ordusunu birbirine kattı. Şehri alevler içinde bıraktı. Düşmanın yarısı kılıçtan geçirildi. Bütün ordu heyecanla Turhan oğlunu bekliyordu. Günler geçti. Karpatlara giden akıncılardan bir haber çıkmadı. Fakat bir gün akşama doğru Fatih Sultan Mehmet'e ufak bir atlı kafilesinin dolu dizgin orduya doğru geldiğini haber verdiler. Bütün beyler, paşalar çadırından fırladı. Turhan Bey'in akıncıları geliyordu. Fakat o kadar azalmışlardı ki belki 100 kişi bile yoklardı. Süvariler durduğu zaman gözler hep birden Turhan oğlu Ahmet Bey'i aradı. Bunların arasında o yoktu. Ahmet Bey'in 18 yaşındaki oğlu Ömer Bey atından atlayarak padişahın yanına geldi. Elini öptü ve muharebeyi teferruatıyla anlatmaya başladı. Hava karardığı zaman şehre bir rüzgar gibi girdik. Kazıklı Voyvoda'nın askerlerini çiğneyerek ilerliyorduk. Düşenler kendi akıbetlerine terk ediliyor, vuruşa vuruşa şehrin merkezine koşuluyordu. Orada babamı görmeliydiniz. Atını şaha kaldırarak öyle bir atlıyordu ki, bazen bizi heyecana getiren naralarından ovalar inliyordu. Birkaç saat sonra kum gibi düşman etrafımızı sardı. Aralarından kurtulmaya imkan yoktu. Kollarımız yoruluncaya kadar kılıç salladık. Ama ne çare, vur vur bitmiyordu. Babam, muharebenin en kızıştığı bir anında Kazıklı Voyvoda'yı görür gibi oldu ve bana Ömer diye bağırdı. Şu karşıda sırmalı, zırhlı adamların arasındaki altın kordonlusu Drakul'dur. Sen 100 atlıyla oraya koş. Ben size doğudan yol açacağım. O sırada gözlerim karardı. Nasıl oldu bilmiyorum. Sanki altımdaki at kuş gibi oraya uçmaya başladı. Altın kordonlu adamı nasıl kıskıvrak yakaladım, nasıl doğuya doğru dönerek çemberi yarıp çıktım hatırlamıyorum. Yolda babamı ve arkadaşlarımı çok bekledik. Fakat ne gelen var ne giden var. Bu 100 kişiyle artık şehre girilemezdi. Sonra Drakul'u da yakalamıştık. Doğru buraya geldik. Evet, Fatih Sultan Mehmet delikanlıyı heyecanla ve iftiharla dinliyordu. Hele Kazıklı Voyvoda'nın yakalandığını işitince büsbütün sevindi. Ömer dedi, rahmetli babanın bayrağını akıncıların başında sen dalgalandıracaksın. Atlılar Kazıklı Voyvoda'yı, Kont Drakul'u Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna getirdiler. Malkoçoğlu Bali Bey iyi lisan bildiği ve Voyvoda'yı da yakından tanıdığı için getirilen adama dikkatle bakıyordu. Hayret, bu adam Kazıklı Voyvoda'ya çok benziyordu ama o değildi. Biraz sonra mesele anlaşıldı. Kazıklı Voyvoda şehre baskın başlayınca vaziyeti anlamış, süratle yakın adamlarından birine kendi elbiselerini giydirerek akıncıların karşısına göndermiş. kendisi de batıya doğru kaçmıştı. Esir, zayiatlarının çok ağır olduğunu, neye uğradıklarını, şaşırdıklarını anlattı. Ömer, adeta kusur işlemiş gibi kıpkırmızı olmuştu. Derhal arkadaşlarının yanına koştu. Ata bin kumandası verdi. Bu 100 kişiyle kazıklı voyvodayı bulmaya gidiyordu. Bütün ordu hayretler içinde kaldı. Turhanoğlu Ömer Bey, arkadaşlarıyla beraber 4 nala geldikleri yere doğru atlarını koşturuyorlardı. Fatih Sultan Mehmet, atlıları ufukta kayboluncaya kadar seyretti. Çadırına girerken Malkoçoğlu Bali Bey'e, "Şu akıncılar çok yaman adamlar, bu babasını da geçecek, ah bir dönebilse" dedi. Evet, Turhanoğlu Ömer Bey döndü. Babasının yerini tuttu. Binlerin, 10 binlerin başına geçti. Ve senelerce Orta Avrupa'yı atının nalları altında çiğnedi. Orta Avrupa tarihleri, akıncı cetlerimizin şanlı maceralarıyla doludur. 1000 atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. 1000 atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik, boşuna söylenmemiştir. Değerli dinleyiciler, memleketimizin geçirdiği büyük zelzeleler arasında 19. asır tarihinin kaydettiği iki büyük felaket var. Bir tanesi İstanbul'u dehşet içinde bırakan 1894 tarihli zelzele. İkincisi de daha evvel 1855 yılında Bursa'yı yıkan ve Küçük Kıyamet diye anılan müthiş deprem. Küçük Kıyamet adlı başka zelzeleler de var. 18. asır ortasında ve 16. asır ortasında İzmit Körfezi'nde cereyan eden zelzelelere de Küçük Kıyamet demişler ama 1855 tarihli zelzelede Bursa için bir Küçük Kıyamet olmuştur. Rusya'ya karşı açılan Kırım Harbi'nin ilk yıllarıydı. Hicretin 1271. senesi, Cemazil Ahiri'nin 11. ve miladın 1855 yılı Mart ayının 1. çarşamba günü. Saat gündüz 1:30'a doğru gökyüzü gayet açık iken batı tarafında bir kara bulut peydah oldu. Bursa üzerine doğru gelerek birkaç dakika içinde ortalık korkunç bir şekilde karardı. Çok şiddetli bir rüzgarla gök gürlemeleri ve şimşekler arasında misli görülmemiş, tufanı andıran bir yağmur başladı. Öylesine ki hükümet dairelerinde katipler yazı yazamadılar. Dairelerde ve birçok evlerde lambalar yakıldı. Bu sırada bir yıldırım indi. Koca şehir göz kamaştıran bir ışığa boğuldu. Halk yere battıklarını sanarak kelime-i şehadeti getirmeye, helalleşmeye, feryat ve figana başladı. Bu yıldırımdan 10 dakika sonra yer sarsıntısı başladı. Ve tam yarım dakika sürdü. Bursa ahalisi dehşet içinde sokaklara fırladı. Evler çöker, duvarlar yıkılırken ayaklarının altındaki taşlar da yerlerinden fırlıyordu. Bursa bu 30 saniye içinde bir harabeye dönmüştü. Değerli dinleyiciler, bu 30 saniye süren zelzelede Sultan Osman ve Orhan'ın Tophane'deki türbeleri yerle bir oldu. Sultan II. Murat Han'ın yaptırdığı cami ile Yıldırım Sultan Bayezid'in yaptırdığı caminin minareleri harap oldu. Ulu caminin 7 kubbesiyle 2 minaresi çatladı. Küçüklü büyüklü diğer bütün camiler ve mescitlerin minareleri çatladı. Sultan Murat Hüdavendigâr tarafından yaptırıldığı rivayet edilen Tarihi İrgandi namı diğer Urgandı Köprüsü'nün kemerleri çatladı. Urgandı İrgandi Köprüsü, dünyada eşi benzerine az rastlanan bir eşi Floransa olan çok güzel bir köprüdür. Köprü üzerinde dükkanlar vardır. Setbaşı Köprüsü üzerinden geçilemeyecek derecede harap oldu. İpek çiliği meşhur malum Bursa'nın, ipek imalathanelerinin hemen hepsi yıkıldı. Sayısız ev bir taş ve toprak yığını haline geldi. Bursa Kalesi'nin Yahudi Mahallesi'ne havale olan kısmı yıkıldı. Altında kalan evler yüzlerce nüfusuyla beraber mahvoldu. Bu mahallede bir de yangın çıktı. 30 kadar evle birkaç dükkan yandı. Bu ilk müthiş darbeden sonra sarsıntılar günlerce devam etti. Birçok kaplıcanın suyu kesildi. Bazılarının da suları bir iki misli çoğaldı. Bütün ahali şehri bıraktılar, kırlara, bahçelere çekildiler, çadırlara sığındılar. Bu korku ve şaşkınlık bir ay kadar sürdü. Sarsıntıların ardı kesilince Bursalılar şehre dönmeye başladılar. Çarşılar açıldı, yer yer enkaz altından çıkarılan ölüler gömülmeye başlandı. Birinci zelzeleden tam bir ay sonra, Nisan'ın ilk gününü ikinciye bağlayan gecenin yarısında Bursalılar boğucu bir kükürt buharı içinde dehşetle uyandılar. Fakat daha neye uğradıklarını anlayamadan Bursa fırtınaya tutulmuş bir gemi gibi sallanmaya başladı. Bu sefer şehir hakikaten batıyordu. Sarsıntı tam 2 dakika sürdü. Yatağından fırlayan, kendisini yalın ayak başı kabak sokağa atıyordu. Ana baba evlat birbirini kaybetmişti. Çatırdayarak çöken şehrin yollarında çığlıklar içinde deliler gibi kaşışıyorlardı. Bir ara gökyüzüne çevrilen gözler korkunç kızıl alevlerin yükseldiğini gördü. Yangın. Bursa bir taraftan yıkılıyor, bir taraftan da yanıyordu. O gece Bursa'da Kayağan çarşısından Tatarlara kadar 1500 ev ve dükkan yandı. Bu ikinci zelzelede kapalı çarşı baştan başa yıkıldı. Birinci zelzelede sakatlanan Irgandi ve Setbaşı köprüleri çöktü. 15 gün yer altından top sesine benzeyen uğultular işitildi. Bursa felaketini işittiği gün devrin namlı ricalinden Keçicizade Fuat Paşa eyvah, eyvah, Osmanlı tarihinin dibacesi zayi oldu demiştir. Dibace, eski kitapların tezinatlı ve yaldızlı ilk sayfalarına verilen isimdir. Bursa'da bir nevi Osmanlı tarihinin dibacesiydi. İstanbul'un bu müthiş felaket karşısındaki tesiri çok derin oldu. Fakat harp sebebiyle Bursalıların yardımına koşamadılar. Çıplak, aç, açıkta kalan felaketzedeler yaralarını kendi elleriyle sarmaya başladılar, çalıştılar. Felaketin ikinci günü Mudanya'dan 2 gemi dolusu ekmek geldi. Bu gemileri gönderen o zamanlar harp müttefikimiz olan İngilizlerdi. Daha sonra İstanbul'da Bursa felaketzedeleri için geniş ölçüde bir ihane defteri açıldı. İstanbul fırıncılarına miriden yani devlet malı un dağıtılarak her gün Bursalılar için 25 bin çift ekmek işlemeleri emrolundu. Bu ekmekler her gün hususi bir vapurla Mudanya'ya sevk edildi. Bursalılar günlük hayatlarını ancak 15 gün sonra tanzim edebildiler. Acıklı mevzular anlattık değerli dinleyiciler. Biraz da Bursa'dan bilgi, Bursa hakkında bilgi verelim, tarihi bilgi verelim de biraz işte ise bu üzüntünün, teessürün eserleri zayi olsun. Bursa eski bir şehir. Roma tarihinde yeri olan bir şehir. Milattan 500 yıl evvel kurulmuş. Çok çeşitli rivayetler var. Rivayete göre Bursa'yı Kartacalıların meşhur serdarı Anibal kurmuş. Anibal milattan 247. yılda milattan evvel Kartaca'da doğmuştur. İspanya muharebelerinden sonra Avrupa'yı çiğneyerek Alp dağlarını aşmıştır. Kazandığı birçok harplerden sonra vatanının tehlikede olduğunu anlayınca, haber alınca imdadına yetişmek üzere Afrika'ya geçmiştir. Fakat mağlup olmuştur. Evvela Suriye hükümdarına, bilahare de Bursa'da hüküm süren Bitinya kralı Prusyas'a iltica etmiştir. Gene milattan evvel 183 tarihinde 64 yaşında olduğu halde kendini zehirleyerek hayata veda etmiştir. Bu hale göre Hannibal tarafından şehrin kurulmuş olması kuvvetli bir rivayet değildir. Rivayete göre burası eski bir Bitinya şehridir. İsmini de Bitinya kralı Prusyas'tan alır. Zaten Bursa, Brussa kelimesinden muhareftir. Bursa tarihteki rolünü Osmanlı Devleti zamanında daha çok göstermiştir değerli dinleyiciler. Bursa'da geçen harpler Osmanlı tarihinin şanlı sayfalarını işgal eder. Osmanlı İmparatorluğu'nun müessisi, kurucusu Kayı Aşireti'nin o zamanki reisi Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi, Bursa'nın fethini çok arzu etmişti. Fakat ömrü vefa etmemiş, bu iş her bakımdan güvendiği oğlu Orhan Gazi'ye vasiyet etmiştir. Hatta öyle ki Orhan Gazi 1321'de Mudanya'yı ele geçirdikten sonra ordusunu kısımlara ayırarak muhtelif istikametlere göndermiş. Kendisi de daha sonra pederimizin vasiyetini yerine getirmeliyiz diyerek harekete geçmiştir. Osman Gazi 1324 yılında vefat etmiştir. Bursa ertesi sene fetih müyesser olmuştur. Hatta 2 sene sonra müyesser olmuştur. Hatta rivayete göre Osman Gazi Gümüşlü Kümbet denilen yeri göstererek vefatından sonra kendisinin oraya gömülmesini istemişti. Fetih kendisinin vefatından 2 sene sonra müyesser olmuş. Bu da bir hedef gösterme bakımından mühim bir hadisedir. Yani Bursa'nın fethini hedef olarak göstermiştir Osman Gazi. 1324 ve 1325 senelerinde civar tekfurlarını baskı altında tutmakla meşgul oldu Orhan Gazi. Tekfur, Bizanslı kale muhafızlarıdır, Bizans valileridir diyelim. Daha ufak kaleleri zapturapt altına almakla meşgul oldu. Bir yıl sonra bütün hazırlıkları ikmal etti ve Bursa'nın üzerine yürüdü. Evvela şehrin cenubundaki Atranos kalesini ele geçirdi. Bugünkü Orhaneli'dir Atranos. Sonra Pınarbaşı ve doğu tarafından Bursa kapılarının önüne vardı. Orhan Gazi yanında bulunan Mihal Bey'i, yani Köse Mihal'e kaleyi gösterdi. "Baka Mihal Bey," dedi. "Eğer düşman kalesini alıp pederimizin vasiyetini yerine getiremezsek ona layık bir evlat olduğumuzu nasıl ispat edebiliriz?" dedi. Muhasara şiddetlendi. Vaziyet nazik bir safhaya girdi. Kale muhafızı bilvasıta Orhan Gazi'den müzakere için bir elçi istedi. Orhan Gazi Mihal Bey'i yanına çağırdı. "Var git," dedi. "Tekfur ne ister? Tez elden bilelim." Mihal Bey kale muhafızıyla buluştu. Arzularını sordu. O da "bizi incitmez ve bize zarar vermezseniz rahatça şehre girebilirsiniz," dedi. Yani vire verdi. Mihal Bey vaziyeti Orhan Gazi'ye anlatınca zavallı Tekfur, kalesini ve kendini müdafadan aciz olsa gerek. "Var, kendinden yüklüce bir fidye-i necat talep et. Yani can kurtarma akçesi talep et. Kalenin tesliminde ısrar et. Yoksa savaşla şehre gireriz de." Mihal Bey'i tekrar Tekfur'un canibine gönderdi. Uzun müzakerelerden sonra Tekfur da tabi Bizans İmparatoru Andronikos'a tabi, onun muvaffakatiyle 30 bin Bizans altını üzerinde mutabık kalındı. 1326 senesi Nisan ayının 6. günü Orhan Gazi silah arkadaşlarıyla beraber şehre girdiler. Tekfur da maiyetiyle beraber İstanbul yolunu tuttu. Şehirde zafer şenlikleri yapılırken bir kısım kumandanlar da Söğüt'te Gazi Sultan Osman'ın mezarı başında toplandılar. Hep birazdan "işte son emrini yerine getirdik" diye ruhuna hitap edip fatihalar okudular. Hayli zaman Osmanlı hükümdarlarına payitahtlık eden bu şehirde ilk inşa edilen İslam mabedi Sultan Orhan Camii'dir. Şehre küstü civarında. Ondan sonra Murat Hüdavendigar burada bir cami yaptırmıştır. Şehadet Camii denir buna. Karamanoğullarının işgali sırasında yıkılmış. Sonra Çelebi Sultan Mehmet irade çıkararak Sadrazam Bayezid Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Babasının camisini yeniden yaptırmıştır. Çelebi Sultan Mehmet'in hükümdarlığı sırasında kumandanlık etmiş ve sonra da sadrazam tayin edilmiş olan Bayezid Paşa, Sultan II. Murat zamanında vuku'a gelen Osmanlı tarihinde Düzmece Mustafa vakası diye anılan muharebede Mustafa taraftarlarının eline esir düşmüş ve 1421 yılında öldürülmüştü. Bugün Cami-i Kebir veya Ulu Cami diye iade edilen İslam mabedi de yine Sultan Murat Hüdavendigar zamanında inşa edilmeye başlanmıştır. Yıldırım Sultan Bayezid zamanında mühim bir kısmı yapılmış ve Çelebi Sultan Mehmet'in hükümdarlığı sırasında sona ermiştir. 20 kubbeli ve 2 kalın minareli bir camidir bu. Çok güzel bir camidir. 1855 yılında vukuğa gelen yer sarsıntısından bazı aksamı harap hale gelmişti. Sultan II. Abdülhamit bunu esaslı bir tamire tabi tutmuştur. Ortasındaki havuzlu şadırvanıyla Ulu Cami hakikaten güzel bir mabettir. Bir başka mabet Bursa'da Çelebi Sultan Mehmet'in emriyle Mimar İvaz Paşa tarafından yapılmıştır. Yeşil Cami diye meşhurdur Çinilerinden dolayı. Çok güzel bir camidir. İnşa tarzı o devre göre gayet ustalıklıdır. Mimari bakımdan bir hayli değerlidir. Caminin giriş kapısı üzerinde hükümdara mahsus daire vardır. Hünkâr Mahveli. Divan burada kurulurdu. Yani bakanlar kurulu burada toplanırdı. Devlet ve millet işlerine burada bakılırdı. umumi ve mühim toplantılar caminin içinde yapılırdı. İşte Osmanlılar, değerli dinleyiciler, üç kıtaya caminin içindeki küçücük ofislerden idare edilerek yayılmıştır. Nitekim ilk İslam halifeleri de Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin içinde vazife yapmışlar. Mescitten, Çin'den Atlas Okyanusu'na kadar olan bir imparatorluğu yönetmişler. İmparatorluğu iki baştan iki başa genişletmişlerdi. Timurhan zamanında Karamanoğlu Mehmet Bey Bursa'yı kuşatmıştı. Ve Bursa cesaretle müdafaa edildi. İvaz Paşa, bu Yeşil Cami'yi inşa eden İvaz Paşa mimar, aynı zamanda Bursa'yı koruyan validir. Yine Çelebi Sultan Mehmet devrinde yapılan kanunları da kaleme almıştır. Çok ustada bir hattattır. Hem vali, hem kumandan, hem hukukçu, hem hattat, hem mimar. Osmanlı büyükleri böyle çok yönlü. Zülcenaheyn diyeceğiz ama iki kanatlı da değil, zül ejneha demek lazım. Yeşil Türbe zaten nefis bir eser. 1418'de inşa edilmeye başlanmıştır. Edirne'de ansızın vefat eden Çelebi Sultan Mehmet'in bir an evvel bu mahalle defni için İşe hız verilmiştir ve 1421'de ikmal olunmuştur. Yeşil Türbe'de yeşil çinileriyle ve mimari stiliyle ve içindeki işlemeleriyle çok güzel bir türbedir. Bursa'da bu üç mühim İslam abidesinden başka Bursa tüccarlarından Koca Kasım isminde bir zat tarafından yaptırılmış Emir Sultan Camii vardır ki bu da çok mühimdir. İstanbul'da Eyüp Sultan neyse Bursa'da da Emir Sultan odur. Yıldırım Bayezid Han'ın damadı olan meşhur Buharalı mutasavvıf Emir Sultan Şemseddin Buhari burada metfundur. Camide onun adıyla anılır. Ayrıca Yıldırım Sultan Bayezid'in de Bursa'da güzel bir camisi vardır ki bu da Bursa'ya silüetini veren, değerini kazandıran bir camidir. Değerli dinleyiciler, Yeşil Ovası çok nefis sanat eserleri ve sinesinde saklı abideleri her taraftan kafile halinde birçok kimseleri kendine çeken kaplıcalarıyla şöhret bulmuştur bu güzel şehir. Muhtelif türbelerde gerek ayrı gerekse toplu bir halde birçok tarihi şahsiyetler gömülüdür. Öyle ki Bursa adeta mufassal Osmanlı tarihi gibidir. Şimdiye kadar saydıklarımızdan başka Osman Gazi'nin oğlu Biga'da vefat eden Şehzade Alaaddin Paşa, Şehzade İbrahim'in annesi Esporça Hatun, Osman Gazi'nin hanımı, Sultan Yıldırım Bayezid'in Ankara Muharebesi'nde esir düşmesi üzerine Edirne'de kendisini sultan ilan eden bilahare kardeşi Musa Çelebi tarafından baskına uğrayıp yakalanıp da idam edilen Şehzade Sultan Süleyman, kimileri onu padişah kabul eder. Kosova Muharebesi'nde Yıldırım Bayezid tarafından idam ettirilen Şehzade Yakup Çelebi, Sultan II. Bayezid'in şehzadesi Mehmet Çelebi, Çelebi Sultan Mehmet'le 3 defa muharebe ederek sonunda Eskişehir'de hamamda yıkanırken yakalanıp da idam edilen Şehzade İsa Çelebi, Şehzade Bayezid'in oğlu Orhan Çelebi, Çelebi Sultan Mehmet'in oğlu Şehzade Ahmet, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Şehzade Mustafa ve meşhur Cem Sultan ve Yavuz Sultan Selim Han'ın kardeşi Sultan Korkut buralarda metfundur. Yine meşhur Mevlid müellifi, Osmanlıların rağbetle okudukları Mevlid müellifi Süleyman Çelebi burada metfundur. Yarısar Tekfuru'nun kızı olup da Osman Gazi'nin eline esir düştükten sonra oğlu Orhan Gazi'ye nikah edilen ve Müslüman olan Nilüfer Hatun. Nihayet Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendigâr, Yıldırım Bayezid, Çelebi Sultan Mehmet ve II. Murad'ın türbeleri, bu hükümdarların hanımları, kızları, şehzadeleri hep burada gömülüdür. Hayal ve temaşa aleminde şöhret bulan Karagözlü Hacivat da Çekirge yolu üzerinde metfundur. Namına yaptırılan bir mezar taşı vardır. Zeyniler kabristanında Molla Hüsrev hocaları ve talebeleri metfundur. Emir Sultan'dan zaten bahsettik. Bursa'ya dair söyleyecek çok şey var ama programımız müsaade etmiyor. Şöyle diyebiliriz ki Bursa'nın tabii zenginliği insanı huzur ve sükun zengini eder. Değerli dinleyiciler, Rodos'un Türkler tarafından fethine kadar adada 216 sene hükümran olan Rodos şövalyeleri aslında fakirlere, düşkünlere yardım gayesiyle teşekkür etmiş bir Hristiyan tarikatının mensuplarıydılar. Hospitalia tarikatı denir. Hristiyanlıkta birkaç tarikat vardır. Bunlardan 3 tanesi çok meşhurdur. Bunlardan bir tanesi Templiye tarikatı ki bunlara mabet şövalyeleri denir. Bugünkü masonların atalarıdır. İkincisi Hospitalia denilen tarikat ki Rodos şövalyeleri ve Malta şövalyeleri bunların devamıdır. Üçüncüsü ise Töton şövalyeleri Orta Avrupa'dadır. Bunların da bugün sembolik olarak devamı vardır. Hakikatte böyle bir yardım gayesiyle ve Yahya peygamberin namına kurulmuştur bu Hospitalia tarikatı. Rodos'ta bulundukları sıralarda korsanlıkla iştigal ediyorlardı. Doğu Akdeniz'deki ticaret gemilerini vuruyorlardı. Pek Yahya peygamberle alakaları kalmamıştı. Hazreti Yahya'ya Hristiyanlar Sen Jean Baptiste derler, vaftizci Yahya. Onun için onun adına teşekkür eden ve bilahare şövalye ilan edilen bu tarikat Haçlı seferleri sırasında mensuplarına Sen Jean şövalyeleri denirdi. Sen Jean Hazreti Yahya demektir. Hazreti Zekeriya'nın oğlu olan Yahya peygamberin dünyaya gelmesi ve öldürülmesi din kitaplarında ve tarihlerde anlatılmaktadır. Kudüs'te Beyt-i Makdis'in muhafızıydı Hazreti Zekeriya. Onun nazırıydı. Kendine bir erkek evlat ihsan etmesi için Rabbine niyazda bulunuyor. Cebrail aleyhisselam kendisine görünüyor. Dua ve niyazının kabul olunduğunu söylüyor. Doğacak çocuğa da o zamana kadar hiç kimseye verilmemiş bir isim olan Yahya ismini vermesi bildiriliyor. Aynı zamanda doğacak çocuğun uzun zamandan beri beklenen Mesih'in mübeşşiri, müjdeleyicisi olacağı duyuruluyor. Hazreti Zekeriya çok yaşlıydı. Hanımı Hunne ise, daha doğrusu hanımı Elişabay ise, Elizabeth derler ona Avrupalılar, kısırdı. Hazreti Zekeriya'nın Cebrail Aleyhisselam'a böyle söylediği meşhurdur. Ben çok yaşlıyım, hanımım da kısırdır dediği çok şeydir. Bu bir mucize olarak Hazreti Zekeriya'nın hanımı Hazreti Yahya'ya hamile kalmıştır. Hazreti Meryem'le Hazreti Yahya kardeş çocuğudur. Hazreti Meryem'in annesi Hunne, Hazreti Yahya'nın annesi Elişabay'ın veya Elizabeth'in kardeşidir. Hena der Avrupalılar. Hazreti İsa'dan 6 ay kadar önce dünyaya gelmiştir Yahya peygamber. Ve rivayete göre Hazreti İsa'yı Şera Nehri'nin mukaddes suyunda vaftiz eden, yıkayan, gasleden de odur. Bundan dolayı Hristiyanlar ona vaftizci Yahya derler ve vaftiz işinin esasını bu hadiseye dayandırırlar. O zaman Kudüs ve mukaddes topraklardaki Yahudileri Hazreti İsa'nın Mesih'in yolunu hazırlayan Yahya peygamber henüz çok genç yaştayken Yahudiye kralı Herod Antipas tarafından öldürülmüştür. Herod Antipas zalim bir hükümdardı ve Roma İmparatorluğu'na bağlı olarak bu bölgede muhtar, otonom bir kral olarak hüküm sürüyordu. Kendisi aslında Yahudi değildir. Yahudi görünen ve Makedonya asıllı bir kimsedir. Yahya peygamberin başını kestirmek suretiyle feci şekilde öldürtmüştür. Zaten Saint Jean tarikatı mensupları tarikatlarını kurarken en çok Hazreti Yahya'nın öldürülmesi halinden ilham almışlardır. Hazreti Yahya'nın öldürülmesi şöyle olmuştur. Yahudiye kralı veya o zaman Yahuda ve İsrail olmak iki devlet vardı. İsrail devleti çöktü, Yahuda devleti kaldı. Romalılar orayı işgal ettiği zaman bu devleti yerinde bıraktılar ama hakim oldular. Yahudiye kralı Herod Antipas, ihtiraslı ve fettan bir karısı vardı. Herodiyat. Kocasının kardeşi Herod Filip'le gayrimeşru şekilde münasebette bulunuyordu. Yahya peygamber onun bu halini sezdi ve Herodiyat'ı telin etti. Fakat Yahya peygamberin bu haklı ve yerinde telini kendisine çok pahalıya mal oldu. Kadın ihtiraslı olduğu kadar da intikamcıydı ve gazabı ancak Yahya peygamberin öldürülmesiyle sükunet buldu. Herodiyat bu kanlı işe Herod Filip'ten olan gayrimeşru kızı meşhur dansöz Salome'yi alet etti. Herod Antipas bir gün Salome'nin kıvrak danslarını seyrettiği, dumanlı başıyla Salome'nin karşısında kendinden geçtiği sırada dansöz dizini dibine yaklaştı. Ona dile benden ne dilersen dediği zaman annesinden öğütlü bulunan Salome, Yahya peygamberin başını istediğini söyledi. Herod Antipas bu isteği tereddütsüzce yerine getirdi. Hazreti İsa'nın mübeşşiri olan Hazreti Yahya'nın idamından sonra kesik başını kendi elleriyle taşıdığı rivayet olunmaktadır. Değerli dinleyiciler, işte bu feci hadiselerin kahramanı olan Hazreti Yahya'nın adına, ki Avrupalılar ona, Fransızlar ona Saint Jean Baptiste derler, Baptistçi Aziz Yahya, onun namına, tabi Jean İngilizcesi, Jean Fransızcası, Giovanni İtalyancası, Johann Almancası, yani Jovan Rusçası, Ivan Rusçası, Hazreti Yahya çok meşhur ve Avrupalılar tarafından çok konulan Juan İspanyolcası çok konulan bir isimdir. Onun namına Kudüs'te Gerardo Tommaso tarafından kuruldu, bir İtalyan tarafından 1043 yılında kuruldu bir tarikat, Saint Jean tarikatı. Onlar Kudüs-ü Şerif'e gelen hacılara, Hristiyan hacılarına, onların hastalarına ilaç, fakir olanlarına yiyecek, giyecek ve barınacak yer temin etmeye uğraşmaya kendilerini adadılar. Kendilerini bu işe vakfettiler. Onun için kendilerine hasta bakıcılar manasına Hospitalie tarikatı dendi. Birinci Haçlı Seferi neticesinde Kudüs'te bir Kudüs krallığı kurulduktan sonra buraya gelen Hristiyanların bazıları da bu tarikata girdiler. Saint Jean tarikatı mensuplarının sayıları gittikçe arttı. Tarikatçılar Kudüs-i Şerif'te kurdukları imaretleri vasıtasıyla hasta ve kimsesizlere yardım vazifelerine devam ettiler. Fakat Haçlı Seferleri esnasında bir takım şövalyeler de tarikata girdikleri için tarikatçılar arasında şövalyelik, dolayısıyla muhariplik ruhu yayılmaya başladı. Kudüs tekrar Müslümanların eline geçince Saint Jean tarikatı mensupları Akya şehrine çekildiler. Burası da Müslümanlar tarafından fethedilince Filistin topraklarını kat'i surette terk ettiler. 1292 yılında Kıbrıs'a geldiler. Kıbrıs kralı bu şövalye tavırlı tarikatçıları memleketi için tehlikeli gördüğü için onları Kıbrıs'a kabul etmedi. Nihayet tarikatçı şövalyeler Rodos adasını kendileri için uygun buldular. Buraya yerleşmelerine müsaade için Fransa kralı Güzel Filip ve Papa 5. Clemens vasıtasıyla Bizans İmparatoru 2. Andronikos'a başvurdular. Bizans İmparatoru şövalyelerin arzularını kabul etmedi. O zaman Rodos Bizans'ın elindeydi. Bunun üzerine 1306 yılında İtalya'da Birindizi limanından hareket eden bir Haçlı kuvveti Rodos'a çıktı, adayı işgal etti ve Saint Jean şövalyelerini buraya yerleştirdi. Şövalyeler Rodos'a yerleştikten sonra Kudüs'te yaptıkları gibi imarathanelerini burada da kurdular. Fakat eski hallerini, yani tarihi dünyalıklarını, yani dünyayı terk etmiş hallerini hemen hemen tamamen terk ettiler. Silahlı korsanlar vaziyetini aldılar. Rodos şehrini kuvvetli surlarla tahkim ettiler. Süratli kadırgalarıyla Doğu Akdeniz'de seyreden gemileri vurmak suretiyle bu bölgenin tehlikeli denizcileri haline aldılar. Bir tarihçinin dediği gibi Rodos şövalyeleri sonraları çoktan unutulmuş bulunan ehli salibin yani Haçlıların canlı hayaletleri oldular. Değerli dinleyiciler, Rodos şövalyeleri 3 sınıfa ayrılırlardı. Avrupa'nın muhtelif memleketlerinden gelerek tarikata girenler ekseriye eski dillerini konuşmakta devam ederlerdi. Şövalyelerin liderine Grand Maître, Üstad-ı Azam denirdi. Üstad-ı Azamlar tepeden tırnağa kadar zırh giyer, demir eldivenli bir eliyle şövalyelik bayrağını tutarlardı. İstanbul'un zaptından sonra Türkler denizlerde kuvvetlenmeye başlayınca, Anadolu'nun güneybatı kıyı bölgesinde bu korsan yuvasının bulunmasını Osmanlı Devleti asla doğru bulmadı. Yalnız korsanlıkla kalmayıp Türklerin aleyhindeki birçok deniz hareketlerine de bizzat katılan Rodos şövalyelerinin ortadan kaldırılması lazımdı. Onun için Fatih Sultan Mehmet zamanında baştan iki tanesi pek önemli olmamakla beraber 1455, 1467 ve 1480 senelerinde Rodos'a 3 tane sefer yapıldı. Son seferi 1480 tarihindeki seferi Mesih Paşa idare ediyordu. Rodos Kalesi adaya asker çıkarılarak karadan 3 ay kuşatıldı. Kalenin bir kısım surları tahrip edilerek açılan gediklerden ve surlara dayanan merdivenlerden Türk askeri içeri girmeye başladı. Hatta Türk kumandanlık bayrağı da surlar üzerine dikildi. Fakat bu sırada Mesih Paşa'nın şehri fethedince yağmaya müsaade etmeyeceğini bildirmesi üzerine askerin şevki kırıldı, kuşatma muvaffakiyetsizliğe uğradı. Mesih Paşa'nın kuşatmasından böylece kurtulan Rodos şövalyeleri 42 yıl daha hayatiyetlerini muhafaza etmekle kalmadılar. Aynı zamanda Osmanlılara epeyce pahalıya mal oldular. Sultan II. Bayezid şövalyelere birçok paralar vermek zorunda kaldı. Çünkü taht için ağabeyiyle mücadelesinde muvaffak olamayan ve son defa taş elinde Sultan II. Bayezid'in gönderdiği kuvvetleri yenilen Şehzade Sultan Cem 1482 yılının Temmuz'unda Rodos şövalyelerine iltica etti. Şövalyeler Sultan Cem'in Rodos'ta kalmalısını doğru bulmadılar, onu Fransa'ya götürdüler. Güney Fransa'da şehirden şehire, şatodan şatoya bu bahtsız şehzadeyi 7 sene dolaştırdılar. Bir taraftan da Cem'in salı verilmemesini isteyen Sultan Bayezid'den senede 45 bin dük altını kopardılar. Nihayet onu Roma'ya naklederek Papa'ya teslim ettiler. Ondan sonrası malum. Değerli dinleyiciler, Kanuni Sultan Süleyman tahta geçtikten 2 yıl sonra Rodos adasını zapta karar verdi. Böylece Akdeniz'in bu havalisinde Türk emniyet ve hakimiyeti sağlam şekilde yerleşecekti. 1522 yılında büyük bir donanma hazırlandı. Adaya asker çıkarılarak Rodos karadan ve denizden kuşatıldı. Kuvvetli surları toplarla dövüldü. Uzun süren bu muhasara neticesinde Kanuni Sultan Süleyman da bizzat Rodos'a çıktı. Muharebe şiddetlendirildi. İstihkamların pek çoğu yıkıldı. Nihayet şövalyelerin üstadı azamı Villiye Döllil Adam bazı şartlar dahilinde teslim olacağını Kanuni Sultan Süleyman'a bildirdi. Böylece Rodos Adası Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın memaliki arasına girdi. Şövalyelerin Rodos'taki maceralı korsanlık hayatları da sona erdi. Rodos'un Türkler tarafından kuşatılışında şehirde 600 şövalye ve 4500 asker vardı. Teslimden sonra Rodos şövalyelerinin geriye kalanları Malta Adası'na nakledildiler ve Malta şövalyeleri olarak günümüze kadar varlıklarını devam ettirdiler. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.